Ayrım 11, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 100. İşi bittiğinde dönüp Valdi Leia'ya baktı ve dört küçük silüetin gölün üstündeki taş çıkıntı boyunca güneye doğru ilerlediğini gördü. Elini gözlerine siper ederek daha net görmeye çalıştı. İlk başta bir şey anlamasa da daha sonra hepsinde tüfek olduğunu gördü. Pino'nun midesine kramplar girdi. Acaba onun peşinde üç kişiyi de ormana girip ormandan tek başına çıktığını görmüş olabilirler miydi? Bunlar Alman mıydı? Neden ıssızın ortasında dolaşıyorlardı? Pino'nun dört adam gözden kaybolduktan sonra da aklını kemirmeye devam eden bu sorulara verecek bir cevabı yoktu. Keçi yollarına sapıp Madesimo'ya giden Alp çayırlarının arasından geçti. Kasabaya vardığında saat öğleden sonra dört gibiydi. Hamcının oğlu olan küçük dostu Nikko'nun da içinde bulunduğu küçük bir grup Han'a yakın sayılabilecek bir yerde oyun oynuyordu. Pino Han'a girip o da isteyeceği sırada Alberto Ascari'nin üzgün bir ifadeyle hızla ona doğru geldiğini fark etti. ''Dün gece buraya bir grup gerilla geldi.'' dedi Ascari. ''Nazilerle savaştıklarını ama onların Musevileri aradıklarını söylediler.'' ''Musevileri mi?'' dedi Pino ve gözlerini kaçırdığı sırada Nikko'nun yüksek otların arasına eğildiğini ve yaklaşık 40 metrelik mesafeden kocaman bir yumurtaya benzeyen bir şeyi aldığını gördü. ''Onlara ne dedin?'' ''Burada Musevi olmadığını söyledik. Sence onlar neden?'' Nikko yumurtayı kaldırıp arkadaşlarına gösterdi. Yumurta bir ateş ve ışık parıltısına döndükten hemen sonra Pino patlamanın etkisiyle deve tepmiş gibi sarsıldı. Neredeyse düşecekti ama aklı karışmış ve neler olduğundan tam olarak emin olamaz halde sersemleyerek dengesini korudu. Kulakları çınlarken bile çocukların çığlıklarını duyabiliyordu. Yanlarına gitti. Nikko'nun en yakınındaki çocuklar yere yığılmıştı. Birinin eli kopmuştu. Diğerinin gözleri kanlı birer çukurdan ibaretti. Nikko'nun yüzünün bir kısmıyla sağ kolunun büyük bir kısmı parçalanmıştı. Küçük çocuğun etrafı kan gölüne dönmüş her yere yayılmıştı. Çılgına dönen Pino, Nikko'nun gözlerinin arkaya döndüğünü görünce hemen onu kucakladı ve Han'a doğru koştu. Küçük çocuğun annesiyle babası ön kapıdan dışarı fırlamıştı. Çocuk şiddetle sarsılmaya başladı. ''Olamaz!'' diye bağırdı Nikko'nun annesi. Oğlunu kucağına aldığı sırada çocuk yeniden sarsıldı ve annesinin kollarında can verdi. ''Hayır, Nikko, Nikko!'' Pino yaşadığı şaşkınlığın ve dehşetin içinde Nikko'nun hıçkırıklara boğulan annesinin diz çöküp oğlunun bedenini yere bırakışı, ardından bebekken beşiğine eğildiği gibi üstüne kapaklanışını izledi. Pino dakikalar boyu orada uyuşmuş gibi dikilip kadının acı çekişini izledi. Başını eğdiğinde kendi üstüne de kan sıçradığını gördü. Etrafına bakındı ve kasabalıların diğer çocukları almak için olay yerine akın ettiğini gördü. Hancı harap olmuş vaziyette karısına ve ölen çocuğuna bakıyordu. ''Çok üzgünüm.'' diye sızlandı Pino. ''Onu kurtaramadım.'' ''Bay Conte, bunu sen yapmadın Pino.'' dedi. ''Dün geceki gerillalar yapmış olmalı.'' ''Ama kim orada bir el bombası bırakır ki?'' Başını iki yana salladı. ''Rahip Rey'i çağırabilir misin?'' dedi boğuk bir sesle. ''Nikko'nun bedenini kutsamasını istiyorum.'' Pino gecenin bir yarısından beri ayakta olmasına ve dik arazide yaklaşık 23 kilometre yürümüş olmasına rağmen bütün yolu sanki ayakları ve hızı onu az önce şahit olduklarının korkunçluğundan ayırabilirmiş gibi koşmaya kararlıydı. Yolu yarıladığı sırada giysisindeki kan kokusu Nikko'nun Pino'dan daha iyi bir kayakçı olmakla övündüğü aklında henüz canlı olan o anılar ve küçük çocuğu hayattan koparan o ateşli patlama taşıyamayacağı kadar ağır geliyordu. Durdu, eğildi ve içindekileri kustu. Gün ışığı yerini alacakaranlığa bırakırken Motte'ye giden yolun geri kalanını gözyaşları içinde sendeleyerek yürüdü. Casa Alpina'ya vardığında Pino'nun beti bensiz olmuş, bitap düşmüştü. Boş yemekhaneye girdiğinde rahip Re şaşkına döndü. ''Sana orada gecelemeni'' diye söze başladığı sırada Pino'nun kanlı giysilerini gördü ve zar zor ayağa kalktı. ''Ne oldu, sen iyi misin?'' Hayır rahip, dedi Pino ve rahibe olan biteni anlatırken ağlamaya başlamasını umursamadı bile. İnsan böyle bir şey nasıl yapar? Neden otların arasına el bombası bırakır? Hiçbir fikrim yok, dedi rahip re tatsız bir sesle ceketine doğru uzanırken. Rehberlik ettiğin dostlarımıza ne oldu? Ormanın içinde kaybolan Luigi, Ricardo ve Maria'nın anası sanki yıllar önceye ait gibiydi. Onları Bay Bergstrom'a bıraktım. Rahip paltosunu giyip bastonunu aldı. Bu büyük bir nimet, minnet duyulacak bir şey. Pino ona gördüğü tüfekli dört adamı anlattı. Ama onlar seni görmedi değil mi? Sanmıyorum, dedi Pino. Rahip re uzanıp elini Pino'nun omzuna koydu. İyi yapmışsın o halde, doğru olanı yapmışsın. Rahip dışarı çıkınca Pino da yemekhanedeki boş bir masanın bankına oturdu. Gözlerini kapayıp başını öne eğdiğinde Nikko'nun parçalanmış yüzüyle kolunu, kör olan çocuğu ve ilk bombardıman gecesinde kolu kopan ölen kızı gördü. Ne kadar çabalarsa çabalasın bu görüntüleri aklından silemiyordu. En sonunda delirmeye başlıyormuş gibi hissetmeye başlayana kadar görüntüler zihninde tekrar tekrar oynayıp durdular. Pino, dedi Mimo bir süre sonra, iyi misin? Pino gözlerini açtığında kardeşinin yanına oturduğunu fark etti. Biri hancının küçük oğlunun öldüğünü, diğer iki çocuğun da ölmüş olabileceğini söyledi, dedi Mimo. Hepsini gördüm, dedi Pino ve yeniden ağlamaya başladı. Onu ben taşıdım. Kardeşi ağabeyinin gözyaşları karşısında donup kaldı ama sonra ''Haydi Pino, gidip yüzünü yıkayalım ve sonra da uyu. Küçük çocuklar seni böyle görmemeli, onlar sana hayran.'' Mimo ağabeyinin ayağa kalkmasına yardım edip ona koridorun sonundaki banyoya kadar eşlik etti. Giysilerini çıkarıp ılık suyun içinde uzun bir süre oturdu. Nikko'nun kanını ellerinden ve yüzünden bilinçsizce temizledi. Gerçekmiş gibi gelmiyordu. Oysa gerçeğin ta kendisiydi. Rahip re ertesi sabah 10 civarı Pino'yu uyandırdı. Pino bir an nerede olduğunu idrak edemedi. Sonra her şeyi öyle büyük bir şiddetle hatırladı ki bir kez daha nefesi kesildi. Conte ailesi nasıl? Rahibin yüzü asıldı. Anne babaların çocuklarını herhangi bir nedenden kaybetmesi büyük bir darbedir. Ama bu şekilde kaybetmek. Çok eğlenceli, küçücük bir çocuktu, dedi Pino acı acı. Bu hiç adil değil. Bu bir trajedi, dedi rahip re. Diğer iki çocuk yaşayacak ama hiçbir zaman eskisi gibi olamayacaklar. Uzun bir sessizliği paylaştılar. Ne yapacağız rahip? İnancımız var ya Pino. İnancımız var ve doğru olanı yapmaya devam edeceğiz. Madesimo'da bu akşam yemekte iki yeni yolcumuzun olacağını öğrendim. Bugün dinlenmeni istiyorum. Sabah onlara rehberlik yapman gerekecek. Ertesi haftalar boyunca bu durum alışkanlık haline gelmişti. Birkaç günde bir iki, üç ya da bazen dört yolcu Casa Alpina'nın kapısını çalıyordu. Pino onlarla birlikte sabahın erken saatlerinde yola çıkıyor, ayın sağlayabildiği ışığın içinde tırmanırken, karbür madenci lambasını yalnızca bulutlar ayı gizlediğinde ve ayın karanlığında kullanıyordu. Bu yolculuklar sırasında emanetlerini Bergstrom'a teslim ettikten sonra geceyi çoban kulübesinde geçiriyordu. Bu bayırın cephesine istiflenmiş taşlardan oluşan derme çatma bir kulübeydi. Çim çatısı kütüklerle desteklenmişti ve kapısı deri menteşelerinde sallanıyordu. İçeride bir saman yatak, yarma odunlu bir soba ve küçük bir de balta vardı. Sobaya odun atarak geçirdiği o kulübe gecelerinde Pino kendini yalnız hissediyordu. Kendini avutmak için defalarca Anna ile olan anılarını hatırlamaya çalışmıştı. Ama aklına gelen tek şey onunla arasına giren tramvayın feryadıydı. O anda düşünceleri soyutlaşıyordu. Kızlar ve aşk. Hayatında ikisine de sahip olmayı umuyordu. Kız arkadaşının nasıl biri olacağını, onun gibi dağlara hayran olup olmayacağını, kayak yapıp yapmadığını merak ediyor, cevabını bilmediği için çıldıracak gibi olduğu daha yüzlerce soru aklını kurcalayıp duruyordu. Kasım ayının başlarında Pino Genova'daki hava akını sırasında vurulan bir İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotunun kaçışına yardım etti. Bir hafta sonra düşen bir uçağın ikinci pilotunun Bay Bergstrom'a ulaşmasına yardım etti. Ve hemen hemen her gün Casa Alpina'ya daha da çok Musevi geldi. 1943 yılının Aralık ayının karanlık günlerinde rahip Re, Schlügen geçidine giden yolda dolaşan Nazi devriyelerinin sayısının artması karşısında endişeye kapıldı. "Şüpheleniyorlar," dedi Pino'ya. "Almanlar Musevilerin çoğunu bulamadı. Naziler Musevilerin yardım aldığını biliyorlar." "Alberto Ascari büyük zulümler yaşandığını söylüyor rahip," dedi Pino. "Naziler Musevilere yardım eden rahipleri öldürmüşler. Ayin sırasında onları sunaktan çekip almışlar."
"Onu biz de duyduk," dedi rahip, "ama korktuğumuz için dostumuzu sevmekten vazgeçemeyiz Pino. Sevgiyi kaybedersek her şeyi kaybetmiş oluruz. Bizim yalnızca daha akıllı davranmamız gerek."
Ertesi gün rahip R ile Campo Dolcino'dan bir rahip muhteşem bir plan yaptılar. Schlügen geçidi yoluna gözcü koymaya karar vermişler, bir de iletişim sistemi bulmuşlardı. Casa Alpina'nın arkasındaki şapelde kulenin içini dolaşan bir platform vardı. O platforma çıkan çocuklar kulenin yan tarafına açılan kepenklerin ardından Campo Dolcino'daki 1500 metre aşağıdaki papaz konutunun üst katını görebiliyorlardı. Özellikle de bir penceresini. Almanlar Schlügen'de devriye gezerken o pencerenin panjuru kapalı oluyordu. Panjur gün boyunca açık olursa ya da gece orada bir fener yanarsa sığınmacılar güvenli bir şekilde fark edilmemek için saman yığınlarının altına gömülerek öküz arabalarıyla dağın yukarısına Motta'ya götürülebilirlerdi. Pino'nun her Musevi'ye, uçağı düşürülen her pilota ya da özgürlük arayışıyla Casa Alpina'ya gelen her siyasi sığınmacıya rehberlik edemeyeceği aşikar olduğunda yolları Mimo'da dahil olmak üzere birçok başka çocuğa öğretmeye başladı. 1943 yılının Aralık ayının ortalarına kadar yoğun bir kar yağışı görülmedi. Ama sonra soğudu, gökyüzü sert bir şekilde ve sıklıkla boşanmaya başladı. Kanallarda ve Gropera'nın sol üst kısmındaki çukurlarda tüy gibi bir toz kar toplanıyor, çığ tehlikesi yaratıyordu. Kısa süre sonra düşen çığ, Val di Lei yolunu ve İsviçre'ye açılan Emet geçidine giden en iyi kuzey rotasını kapadı. Sığınmacıların çoğunun daha önce hiç soğuk ve karlı koşullarla karşılaşmamış olmasının yanı sıra dağ tırmanışına dair de ufak bir fikre de sahip olmadıkları için rahip Re riske girerek Pino'yu, Mimo'yu ve diğer rehberleri Melek Basamağı'na giden kolay güney rotasına yolladı. Rehberler dönüş yolunu hızlandırmak için yanlarında altı deri kaplı kayaklar taşımaya başlamışlardı. Kardeşler Aralık ayının 3. haftası Casa Alpina'dan ayrılarak Noel'i kutlamak için Rapallo'daki ailelerinin yanına gittiler. Savaşın günün birinde bitip bitmeyeceğinin merakı içerisindelerdi. Lella ailesi müttefiklerin İtalya'yı çoktan kurtarmış olmasını ummuştu. Ama Almanların koruganlardan, tank tuzaklarından ve öteki takviyelerden oluşan Gustav hattı, Monte Cassino şehrinin doğusundan Adriyatik denizine kadar olan kısmı tutuyordu. Müttefik ilerleyişi durmuştu. Pino ve Mimo'yu yeniden Alplere götüren tren Milano'dan geçiyordu. İki kardeş şehrin bazı kısımlarını zar zor tanıyabilmişlerdi. Pino, Casa Alpina'ya vardığında kışı Alplerde geçirdiği için bu kez çok mutluydu. Pino ve Mimo kayak yapmayı seviyordu ve çoktan bu konuda uzman olmuşlardı bile. Okulun üstündeki yokuşları tırmanmak için derilerden yararlanıyorlar, kısacık boş zamanlarında yeni yağan derin karın içinden aşağıya doğru hızla kayıyorlardı. Hıza ve kayağın heyecanına iki çocuk da bayılıyordu ama bu Pino için maceradan daha fazlasıydı. Dağdan aşağı aniden inmek uçmaya en çok yaklaştığı andı. Kayağın üstündeyken kuş gibiydi. Kayak onun ruhunu ısıtıyor, başka hiçbir şeyin ona sağlayamadığı özgürlüğü sağlıyordu. Pino yorgun, ağrılı ve mutlu bir şekilde tüm bunları ertesi gün tekrar yapmak isteyerek uyuyakalıyordu. Alberto Ascari ve arkadaşı Titiana, Montesimo'daki kontelerin hanında yılbaşı partisi vermeye karar vermişlerdi. Tatil haftası boyunca sığınmacı sayısında bir durgunluk yaşanmış, rahip R de Pino'nun eğlenceye katılma isteğini kabul etmişti. Pino heyecan içinde tırmanış botlarını yağladı, en güzel giysilerini giydi, hafif hafif yağarken her şey sihirli ve yeni gösteren karın altında Montesimo'ya doğru yola koyuldu. Hana vardığı sırada Ascari ve Titiana süslemelerin son dokunuşlarını yapmakla meşguldü. Pino hala oğullarının yasını tutuyor olsalar da partinin maddi getirilerinden ve akıllarını dağıtmasından hoşnut görünen Conte ailesiyle zaman geçirdi. Ne partiydi ama! Genç kadınların sayısı erkeklerinkinden iki kat fazlaydı ve Pino akşamın büyük bir kısmını onlarla dans ederek geçirdi. Yemek mükemmeldi. Yağlı jambon, gnocchi, taze montasio peynirli polenta, kurutulmuş domates ve kabak çekirdekli karaca eti vardı. Şarap ve bira su gibi akıyordu. Akşamın daha geç saatlerinde Pino, Frederica ile yavaşça dans ederken Anna'nın aklına bir kez bile gelmediğini fark etti. Gecenin Frederica'dan gelecek bir öpücükle kusursuz bir şekilde bitip bitmeyeceğini merak ettiği sırada hanın kapısı aniden açıldı. Ellerinde eski tüfekler ve çifteler olan dört adam içeri girdi. Giysileri eski püsküydü ve boyunlarında pis bir kırmızı fular vardı. Zayıf yanakları soğuktan kızarmış, çökmüş gözleri Pino'ya bombardımanlar başladıktan sonra gördüğü, bulabildikleri her çöplüğü karıştıran o vahşi köpekleri hatırlatmıştı. ''Biz İtalya'yı Almanlardan temizlemek için savaşan gerillalarız.'' dedi aralarından biri ve dudağının sol içini yaladı. ''Savaşımıza devam etmek için bağışa ihtiyacımız var.'' Diğerlerinden daha uzun boyluydu ve örgülü yün şapkasını çıkarıp partiye katılanları selamladı. Kimse kıpırdamıyordu. ''Sizi piçler!'' diye haykırdı Bay Conte. ''Oğlumu siz öldürdünüz!'' Gerilla liderinin üstüne atılınca adam hancıya tüfeğinin kabzasıyla vurup onu yere yığdı. ''Biz öyle bir şey yapmadık!'' dedi. ''Yaptın Tito!'' dedi Conte yerde yatarken kafası kanıyordu. Ya sen ya da adamlarından biri el bombası bırakmış. Oğlum onu oyuncak sanıp eline aldı ve canından oldu. Başka bir çocuk kör oldu. Başka birinin ise eli koptu. Dediğim gibi dedi Tito, bu konuda bir şey bilmiyoruz. Bağışlar per favore. Dipnot lütfen. Tüfeğini kaldırıp tavana doğru ateş edince partideki erkeklerin ceplerini, kadınların ise çantalarının içini yoklamasına sebep oldu. Pino cebinden 10 lira çıkarıp uzattı. Tito uzatılan parayı aldıktan sonra durup Pino'yu baştan ayağa süzdü. ''Giysilerin güzelmiş.'' dedi. ''Ceplerini boşalt.'' Pino kılını kıpırdatmadı. ''Boşalt dedim yoksa seni donuna kadar soyarız.'' dedi Tito. Pino ona vurmak istese de Albert dayının tasarladığı klipsli, deri ve mıknatıstan üretilmiş cüzdanı çıkarıp içindeki bir tomar lirayı Tito'ya uzattı. Tito ıslık çalarak parayı aldı, sonra Pino'ya doğru bir adım atıp pis vücut ve nefes kokusu kadar güçlü bir tehditle gözlerinin içine baktı. ''Seni tanıyorum.'' dedi.
''Hayır, tanımıyorsun.''
''Evet, tanıyorum.'' dedi Tito yeniden. Yüzünü Pino'nun yüzüne iyice yaklaştırmıştı. ''Seni dürbünden görmüştüm. Yanında bir sürü yabancıyla Passo Angelogo'ya tırmandığını ve Emmet'ten geçtiğini gördüm.''
Pino tek kelime etmedi. Tito gülümseyerek dudaklarının kenarını yaladı.
''Naziler senin hakkında bir şeyler öğrenmek için neler vermez ki?''
''Ben senin Almanlarla savaştığını sanmıştım.'' dedi Pino. ''Yoksa bu sadece bir partide soygunculuk yapmak için uydurduğun bir bahane miydi?''
Tito tüfeğinin kabzasıyla Pino'nun karnına vurarak onu da yere yığdı. ''O geçitlerden uzak dur evlat.'' dedi Tito. ''Rahibe de aynısını söyle. Melek basamağı mıydı? Evet. Oralar bizim. Anladın mı beni?''
Pino yerde öylece yatıp nefes almaya çalışır halde cevap vermeyi reddetti. Tito onu tekmeledi.
''Anladın mı?'' dedim.
Pino'nun başını evet anlamında sallaması onu izleyen Tito'nun hoşuna gitmişti. Botların güzelmiş dedi sonunda, kaç numara?
Pino homurdanarak cevap verdi.
Birkaç çift kalın çorap giyersem ayağım olur, çıkar onları.
Onlardan başka botum yok.
Ya onları canlı canlı çıkarırsın ya da ben onları senin ölü bedeninden çıkarırım, seçim senin.
Kendini aşağılanmış hisseden ve adama karşı nefretle dolan ama ölmek de istemeyen Pino botlarının bağcığını çözüp çıkardı. Frederica'ya bakınca Frederica'nın kızararak bakışlarını çevirişi Pino'ya botlarını Tito'ya verirken ödlekçe bir şey yapıyormuş gibi hissettirdi.
O para klipsini de ver dedi Tito parmaklarını iki kez şaklatarak.
Onu bana dayım yaptı diye söylendi Pino.
Söyle de bir tane daha yapsın. Bunun iyi bir amaç için olduğunu söyle.
Pino surat asarak elini cebine sokarak cüzdanı çıkardı ve Tito'ya fırlattı.
Tito cüzdanı havada yakaladı. Akıllı çocuk.
Başıyla işaret verdiği adamları handan ayrılmadan hemen önce açık büfedeki yemekleri ceplerine ve bavullarına doldurdular.
Emet'ten uzak dur diye yineledi Tito.
Hepsi birlikte hanı terk ettiler. Kapı arkalarından kapandığında Pino duvarı yumruklamak istedi. Bayan Conte hemen kocasının yanına koştu ve yarasına bir bez parçasıyla bastırdı.
İyi misiniz diye sordu Pino. Yaşayacağım dedi hancı. Silahımı almalıydım. Hepsini vurmalıydım.
O gerilla kimdi? Tito mu dediniz?
Evet Tito. Sosteden. Ama gerilla değildir. Bir sürü dolandırıcıdan, kaçakçıdan biridir. Şimdi de katil olmuş.
Botlarımı ve para klipsimi geri alacağım. Bayan Conte başını iki yana sallayarak, Tito şeytanın tekidir ve tehlikelidir. Kendi iyiliğini düşünüyorsan ondan uzak durursun Pino. Pino Tito'ya karşı gelmediği için kendinden nefret ediyordu. Artık partide daha fazla kalamazdı. Parti onun için bitmişti. Bot ya da ayakkabı ödünç almaya çalıştı ama kimsenin ayağı onunki kadar büyük değildi. En sonunda hancıdan yün çorap ve lastik ayakkabı alarak fırtınanın içinde Casa Alpina'nın yolunu tuttu. Rahip Re'ye Tito'nun yaptıklarını anlattıktan, onun ya da adamlarından birinin Nikko'yu öldürüp çocukları sakat bıraktığını söyledikten sonra rahip,
''Çoğunluğun iyiliğini seçmişsin Pino'' dedi.
''Peki o halde neden bu konuda kendimi iyi hissetmiyorum?'' dedi, öfkesini hala üstünden atamamış olan Pino. ''Melek basamağından ve Emet'ten uzak durmam gerektiğini de size iletmemi istedi.''
''Öyle mi?'' dedi rahip Re sert bir ifadeyle. Eh kusura bakmasın ama böyle bir şey yapmayacağız.
11. ayrımın sonu. Sayfa 109.